Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Değerli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o dönem toplumda varlığını devam ettiren ama bunun belki bin yıllık geçmişi, geleneği olan evlerde, çarşıda, pazarda, değişik işlerde çalıştırılan, kendilerine böyle sıradan bir mal gibi, enval gibi, hatta afyon hayvan gibi muamele edilen bir insan grubu vardı. Onlara biz köleler diyoruz, cariyeler diyoruz. İşte sevgili Peygamberimizin kendi döneminde, kendi şartları içerisinde o konumda bulunan insanlara Allah'ın bir peygamberi olarak, aleme rahmet olarak ne şekilde muamele etti, ne şekilde onların hallerini ıslaha çalıştı, ne şekilde onları insan yerine koydu ve onları da bir cennet adayı olarak terbiye, tezkiye edip insanı kamiline getirdi. Bunun örneklerini görüyoruz. Şimdi tabi Cenab-ı Hak bizleri insan olarak yaratmış ve Cenab-ı Hakk'ın değer verdiği şeyler var, değer vermediği şeyler var. Değer vermediği şeyler, yani bir değeri olmayan şeyler, hılkatlı Cenab-ı Hakk'ın bize bir lütuf olarak verdiği şeyler bakımından hiç kimse diğerinin üstün sayılmaz. Bazıların, diyelim ki efendim, boyu daha uzun olabilir, bazıların kısa olabilir. Eğer boy uzunluğu, boy kısalığından daha değerli bir şey olacak olsa, o zaman tabi doğuştan olmuş oluyor, bazı insana daha değerli de olmuş olur. Renk diyelim ki, bazı insanlar işte biraz beyaz tenlidir, bazıları sarı, bazıları efendim esmer, siyah tenli olanlar da vardır. Eğer Allah katında renk bir değer ölçüsü olacak olsaydı, yani mesela beyazlar daha üstün tarzı, ya tersine söyleyeyim, siyahlar daha üstündür tarzında bir renk, bir üstünlük vesilesi olsaydı, o zaman doğuştan bazı insanlar bazılarından üstün doğarlardı, doğmuş olurlardı. Fakat Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ben diyor bir yaratıcı olarak hılkaten verdiğim şeyler bakımından ben onlara fazla benim katımda bir değer şeyi yüklemiyorum. Benim katımda değer ölçüsü sadece o yarattığım kulların kalpleri, duyguları, imanları, ihlasları, sonra amelleri, ameli salihleri ve bu ameli salihteki ahsen ve en güzelin yapma başarıları. Yüce Rabbimiz böyle bir düzen kurmuş, böyle bir imtihan sahnesi gerçekleştirmiş ve ona göre muamele edecek kullara. Şimdi hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْزُرُ اِلَى سُوَرِكُمْ وَلَا اِلَى اَجْسَامِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْزُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ. Allah diyor, sizin suretlerinize, cisimlerinize, boyunuza, posunuza, renginize bakmaz. Onlara bir değer vermez. Onlar zaten işte efendim fıtraten olan şeylerdir. Onların elde edilmesi sizin bir katkınız yok ki. Yani bir amelinizin, bir şeyinizin efendim etkisi yok orada. Ama Allah sizin kalplerinize bakar ve amellerinize bakar. Kalpte ne var? Kalpte işte efendim iman mı var, küfür mü var, şirk mi var, nifak mı var, yoksa ihlas mı var? Allah sevgisi, Allah korkusu, manevi duygular ne durumda bakar. Kimin kalbi o manevi duygular bakımından daha öndeyse o daha çok değerli. Kimin kalbi o bakımdan zayıfsa, geriyse o daha değersiz. Oradaki duygulara tespitini yapacak, değer verecek olan da Rabbimiz. Sonra amellerinize bakar. Yani kim ne kadar güzel amel işliyor? Zaten hayatın ve ölümün var edilmesinin, dünya hayatının ihdas edilmesinin ve ölüm denen bir gerçeğin var olmasının hikmetini Cenab-ı Hak ayet-i kerimede açık bir şekilde bize bildiriyor. Mülk suresinin 2. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Allah ölümü de yarattı, hayatı da yarattı. Niçin? Bakayım ki sizden en güzel ameli kim işleyecek? Namazı, infakı, ahlakı, güzel davranışları, şefkati, merhameti en güzelinizi ortaya çıkarmak için böyle bir imtihan sahnesi tanzim ettim buyuruyor Cenab-ı Hak. Şimdi bu gerçeği Efendimiz Aleyhisselam'ın köleler ve cariyelere muamelesi başlığı altında bu gerçeği müşahhas halde bize anlatan bir ayeti kerimeyi ki demin ona atıfta bulundum. İn ekramekum indallahi etkâkum. Sizin Allah katınızda en değeriniz ne şu ırktan olan ne bu ırktan olan rengi boyu bosu değil. Etka yani kulluğu, imanı, ameli salihi, kulluğu, ahlakı en güzel, en önde olan kimse o. Şimdi bu ayeti kerime Hucurat suresinin 13. ayeti kerimesi. Ayet-i kerime şöyle: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasu inna halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar, bütün insanlar, Hazreti Adem'den son nefere kadar biz sizi bir erkek ve bir dişte yarattık. İlk olarak Adem ve Havva'dan, sonra da her birinizi bir anne babadan yarattık, yaratıyoruz. Ve cealnakum şuuben ve kabaile litaarafu. Sizi çeşitli ırklara, milletlere, kabilelere, soylara, boylara ayırdık. Ama bu ayırmamızın sebebi birbirinizin boynuna binesiniz. Birbirinizle savaşasınız, birbirinizin canını okuyasınız değil, birbirinizin efendim kanını emesiniz değil, lite'arafu birbirinizi tanıyasınız, farklı diller, farklı renkler, farklı kültürler, farklı bölgeler, farklı bölgelerdeki yetişen Cenab-ı Hakk'ın efendim var olan nimetleri bunları karşılıklı tanışıp bilişip bu dünyanın nimetlerinden maddi olsun, manevi olsun, kültürel olsun hep bunu efendim istifade etmeniz için böyle yaptım. Bunlar bir kavga sebebi olmamalı. Bunlar karşılıklı tefahure sebep olmamalı, bir üstünlük sebebi olmamalı. Dolayısıyla bu ayet-i kerime İslam'da ırkçılığın olmadığını, bir kişinin ırkıyla övünmesinin doğru olmadığını kabilesiyle, soyu sopuyla ortaya koymaktadır. Sonra inne ekramekum indallahi etkâkum, sizin Allah katında en keremliniz, en değerliniz, en üstününüz, en şerefliniz etkâkum takvası, yani Allah'a olan saygısı, korkusu, imanı, ihlası ve bunun yansıması olarak ameli salihi en güzel, ahlak en güzel olandır. İnnallâhu alîmun habir. Cenab-ı Hak her şeyi çok iyi bilmektedir. Her şeyden haberdardır. Kim neyi ne niyetle yapıyor? Gönlünde hangi düşünceleri taşıyor? Amelini hangi niyetle yapıyor? Ne şekilde yapıyor? Cenab-ı Hak bunu çok iyi bilmektedir. Şimdi bu ayet-i kerimenin bir de kıymetli, değerli dinleyenlerimiz bir sebebi nüzülü var. Ve bu sebebi nüzülde de bir olayın kahramanı bir köle var. Medine'de bir köle var. Dolayısıyla o olayla beraber ayeti dikkate alacak olursak hem Cenab-ı Hakk'ın kullara nazarı ne şekilde Halık'ın nazarıyla mahluka bakmak açısından hem de Efendimiz Aleyhisselam'ın insanlara hangi nazarla baktığı, Efendimizin de katında değer ölçüsü ne olduğunu bize göstermeye kafi gelecek bir misaldir. Rivayete göre Medine'de Medine pazarı vardı. Medine'de bu pazar köle pazarı olarak biliniyordu. Orada insanlar köle olarak alınıyor, satılıyor. İşte efendim pazar. Köle pazarı. Orada tam böyle alışverişin kızıştığı bir dönemde bakıyorlar ki bir kölenin başında müşteriler çok kalabalık halde, talipleri çok fazla. Fakat oradaki kölenin eğer kabul olunursa bir şartı var. Yani herkes onu almak istiyor. Yani boylu, postlu, becerikli, tanınan bir köle. Herkes onu almak istiyor. Gelsin bana hizmet etsin, benim işimi yapsın, bağımda, bahçemde, evimde diye. Fakat kölenin bir şartı var. Kölenin şartı neymiş? Ben Müslümanım. Ben Allah'a ve Resulullah'a iman ettim ve ben Müslümanım. Beni kim almak isterse alabilir ama ona şartım, eğer kabul ederse, bir köle olarak bu şartımı kabul ederse, 5 vakit namazı ben Allah Resulü'nün arkasında kılacağım. Kalan vakitlerde ne işiniz varsa yaparım. Neyse, oradan birisi bu şartta onu satın alıyor. Köle gidiyor, çalışmaya başlıyor efendisinin evinde, bağında, bahçesinde. Ve her namaza ezan başlamadan 1-2 dakika önce geliyor, mescidin kapısında duruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gelişini istikbal ediyor. Yani orada bekliyor. Efendimizin geleceği kapıyı biliyor. Efendimiz oradan gelirken de efendim göz göze geliyorlar. Göz göze selamlaşıyorlar. Geçip namazı kılıyor. Namaz bitince de hemen koşarak işini yapmaya devam ediyor. Tabi böyle devam edince, her gün böyle de 5 vakit devam edince artık Efendimiz Aleyhisselam da onu o kapıda zihnine yerleştiriyor. Geldiği zaman gözü arıyor o köleyi. Sonra böyle günler geçiyor. Aradan bir müddet geçince Efendimiz Aleyhisselam tekrar mescide gelirken, o kapıdan girerken gözü arıyor. Kendisini istikbal eden, bekleyen, gözüyle Efendimiz Aleyhisselam hoş geldin diyen o gözü arıyor ama göremiyor. Göremeyince namaz sonrası efendim diyor ki ya şu nerede? Onun hep namaza gidiyordu, görüyordum ama bugün gelmedi. Mutlaka efendim bir ciddi bir mani olması lazım ki namaza gelmemiş olsun diye. Soruşturuyor, diyor ki ya Resulullah köle hasta olmuş, hasta olduğu için gelememiş. Efendimiz Aleyhisselam o önde gelen sahabelerden Hazreti Ebubekir gibi, Hazreti Ömer gibi onların bir grup sahabeyi alarak gelin diyor, köleyi ziyarete gideceğiz. Yani o toplumda böyle bir efendinin, hele bir peygamberin, yani böyle en önde insanın bir köle hasta mı olmuş, ölmüş mü biz ziyaret edelim falan tarzında şeyler çok alışık şeyler değil yani. Yani belki de yok denecek kadar az olan şeyler. Bunu Efendimiz Aleyhisselam ihya ediyor. O bu güzellikleri orada yeşertiyor. Gidiyorlar işte köleyi ziyaret ediyorlar. Bir müddet sonra tekrar kölenin durumunu sorunca diyor ki ya Resulallah hastalığı ağırlaştı ve belki de vefat edebilir. Efendimiz Aleyhisselam tekrar ziyarete gidiyor. Bakıyor ki durumu çok ağır. O köleyi alıyor, dizine yatırıyor. Ve köle Efendimizin dizinde kelime-i şehadet getirerek vefat ediyor. Sonra Efendimiz onu elleriyle kefenliyor. Elleriyle kabre kuruyor. Telkinini kendisi veriyor. Çok ihtimam gösteriyor kölenin her şeyine yani. Vefatı sırasında da. Hatta efendim diğer sahabiler diyorlar ki Resul Efendimiz o köleye o kadar bir ihtimam gösterdi ki keşke onun yerine biz olsaydık diye bunu talep ediyorlar. İşte bunun üzerine demin okumuş olduğum Hucurat Suresi 13. ayet geliyor. İnne ekramekum indallahi etkâyım. Allah sizin ne köle olmanıza, ne efendi olmanıza, ne zengin, ne fakir, ne uzun, ne kısa, bunların hiçbirisi Cenab-ı Hakk'ın nezdinde bir kıymet harbiyesi yoktur. Bir değer ölçüsü değildir. Allah'ın nezdinde esas değerli olan şey o takvanız. İşte o kölenin Resulullah'a olan muhabbeti, imanı, muhabbeti, namaz aşkı, 5 vakit namaz efendinin arkasında kılması ve dindarlığı. İşte o ayet o kölenin efendim Allah katında değerini ortaya koymuş oluyor. Kıymetli, değerli dinleyenlerimiz, dinimizde kölelik müessesesinin zamanla ortadan kaldırılmasını sağlama yönelik tedbirler alınmıştır. Onu dinimiz çok olumlu, çok güzel bir şey olarak telakki etmemiş. Bunun insan onuruna yakışan bir şey olmadığını da belirtmiş. Ama bazı ihtiyaçlar, gerilikler sebebiyle tamamen bütün kapısını da sonuna kadar kapatmamış. Ama son derece temel hak ve hürriyetler ve özgürlüklere uygun tarzda bir efendim düzenleme getirmiş ama bütün uygulamalarıyla da bu insan onun yakışmayan bu efendim köleliğin zelalinin sona erdirilmesi çarelerini ve önlemlerini devreye sokmuştur. Neler yapmıştır? İşlenen bazı günahların kefareti olarak köle azat etmenin şart koşulması bunlardan biridir. Mesela yemini bozmada adam yemin etti, sonra yeminini bozmak durumunda kaldı, dönmek durumunda kaldı. Birinci sırada fekir rakabe, köle azat edeceksin. Değilse işte 10 fakiri yedirmek veya giydirmek, sonra 3 gün oruç. Ama birinci sırada ne var? Köle azadı. Zihar muamelesinde, ziharı da şöyle diyoruz, kocanın karısını nikahı kendisine ebediyen haram olan kadınlardan birisinin bakılması caiz olmayan sırtı, karnı, uyluğu gibi bir yerine benzetmesidir. Bu benzetmeye zihar denilmesi bunun çoğu kez zahra yani sırta nispetle yapılır olması sebebiyledir. Cahiliye döneminde zihar bir tür talak boşama sayılmaktaydı. İslam bu tür talak yasaklamış, zihar yapanların kefaret vererek hanımların dönmelerini istemiştir. Kefaretin öncelikli karşılığı ise köle azat etmek. Birinci sırada köle. Yoksa efendim 60 fakiri doyurmak, buna 2 ay oruç tutmak, buna gücü yetmezse 60 fakiri doyurmak. Ama ilk sırada ne var? Bir köle azadı. Sonra hatalı bir yolla cinayet işlemede, hatayen adam öldürmede, imkan dahilinde bir kölenin hürriyetine kavuşturulmasını emrediyor. Yani her şeyde bir köle azat edeceksin. Fekr-i rakabe. Bu neyi gösteriyor? Köleliğin devamını istese azat etmeyi değil, insana köleleştirmenin yollarını öğretmesi lazım. Dinimize göre bir köle özgürlüğünü kazanmak amacıyla kendi bedelini ödemek üzere anlaşma yapmak, mükatebe isterse efendisi bu teklifi kabul etmeli. Hatta böyle bir köleye özellikle maddi yardımda bulunmalıdır. Hatta efendim zekatlardan mefir rikab, zekatın 8 masraf yerine birisi de kölelere ve kölelikten kurtulmak isteyenlere ayrılmıştır. Bunun yanında gönüllü olarak köle azat etme en değerli ibadetlerden sayılmıştır. Mesela peygamberimize gelen ilk süreler, ilk ayetler, Beled suresi 11-16. ayet kerimelerde köle azat etmenin çok ne kadar büyük bir ibadet olduğu, büyük bir efendim Allah'ın razı olacağı bir iş olduğu ve bir sarp yokuşu aşma anlamına geldiği ayette şöyle dile getiriliyor. Estağfirullah, felak tahamel akabete. Bu insan o sarp yokuşu aşamadı, o yokuşa tırmanamadı. Ve ma edrakimel akabe. Peki o sarp yokuş nedir? Bunu sen biliyor musun? Fek rakabetin, birinci o sarp yokuşa tırmanmanın, bu cennetin yollarıdır. Cehennemden kurtuluşun ve cennetin, cennet yamaçlarına tırmanmanın merdivenleridir bu. O birinci sırada köle azat etmektir. Veya açlık gününde yakın olan bir yetimi yahut hiçbir şey bulunmayan yoksulu doyurmaktır. Dolayısıyla burada ne yapıyor Cenab-ı Hak? Bir köle azadını büyük bir ibadet, büyük bir güzel amel, salih amel olarak karşımıza koyuyor. Bir cennet vizesi anlamına geldiğini bize bildiriyor. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Kim Müslüman bir köleyi azat ederse onun her uzvuna karşılık azat edenin bir uzvunu Allah Teala cehennem ateşinden kurtarır. Buhari, Müslim. Yani işte başına insanın başını, efendim gövdesi insan gövdesini, eline ayağına, bu şekilde yani azat etmenin insanı cehennemden kurtarıp cennete gitmesine sebep olacak, vesile olacak büyük bir amel olduğunu bize göstermiş oluyor. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem bütün kölelerini çeşitli vesileyle azat etmiştir. Yanına hiçbir efendim köle bırakmamıştır. Azat edilmiş kölelere mevali denilirdi. Köle kökeni olmaları sebebiyle cahiliye döneminde mevali ile hül arasında da bir statü farkı bulunmaktaydı. Efendimiz bu farkı ortadan kaldırmak maksadıyla azat ettiği kölesi Zeyd'i halası Ümeyme'nin kızı Zeynep binti Cahş ile evlendirmiştir. Yani azat etmiş, artık köle değil, hür. Ama hürriyetine kavuşsa bile insanlar yine sen eski köle değil misin gibi bakabiliyorlardı. Bu statüyü kaldırmak için Efendimiz bir evlilik gerçekleştiriyor. Yani belki efendim Mekke'nin, Medine'nin en böyle önde gelen bir ailesinin kendi akrabası aynı zamanda çok itibarlı, onu efendim Zeyd bin Harise ile evlendiriyor. ve bu aynı zamanda ayetlere de konu oluyor. Büyük, önemli bir olay bu aslında. Yine Zeyd'in oğlu Üsame'nin de Kureyşli bir ailenin kızı Fatıma binti Kays'la evlenmesine vesile oluyor. Zira ilk muhacirlerine olan Fatıma'ya sahabeden Ebu Cahim ve Muaviye talip olmuş, ancak Efendimiz Aleyhisselam Üsame'yi tavsiye etmiştir. Sen sebebi, yani illa Üsame onunla evlensin değil. Sebebi toplumdaki o efendinin statü farkını, gereksiz Allah'ın istemediği, razı olmadığı o statü farkını ortadan kaldırmak. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili peygamberimiz yine bu önceki diyen babası köle veyahut da diye bir köleymiş arz edilmiş, biz bu mevali diyoruz. Bunlara devlet kademelerinde de görev vermiştir. Nitekim Zeyd ile oğlu Üsame'yi muhtelif zamanlarda ordu kumandanı olarak atamıştır. Diğer taraftan Hazreti Ebubekir'in azatlısı Bilal-i Habeşi, Resulullah'a müezzinlik vazifesi yanında çoğu zaman Beytülmal sorumlusu olarak elçileri ağırlamak ve onların ikramı bulunmak gibi görevler ifade etmiştir. Yani çok onlara devletin yönetiminde ve devlet hizmetlerinde öncelikli görevler verdiğini görüyoruz. Resulullah'ın Medine'de köle veya asil olmalarına bakmaksızın muhacirle ensar arasında yaptığı kardeşlik anlaşması, bütün Müslümanları aynı ailenin fertleri saymanın bir tezahürüdür. Muahat denilen, yani bu kardeşlik anlaşması, bu hadise esnasında köle kökenliler içerisinde Bilal-i Habeşi, Selman-ı Farisi, Ammar bin Yasir, Salim gibi sahabiler özellikle dikkat çekmektedir. Zira Efendimiz Aleyhisselam bu sahabelerden Bilal'i Abdurrahman bin Abdurrahman ile, Selman-ı Farisi'yi Ebu Derda ile, Salim'i Muaz bin Cebel ile, Ammar'ı da Huzeyfe el-Yemani ile kardeşliği etmiştir. Yani o kardeşliği yaparken de yani işte mevaliyle değil, tam tersine onu dikkate almaksızın hepsini aynı seviyede görerek kardeş yapmıştır. Söz konusu kardeşlik gösterişe yönelik değil, iman bağının oluşturduğu sevgi yanında miras hukuku da dahil karşılıklı hak, eşitlik ve yardımlaşmaya dayalıydı. Bu yakınlık daha sonra da İslam'ın getirdiği bir prensip olarak devam etmekle beraber miras hükmü bir müddet sonra kaldırılmış, sadece nesep akrabalığına has kılınmıştır. Enfal suresi 72-75, Buhari Ferais. Yani o muahat kardeşlikle beraber bir dönem, yani o kardeş olanlar birbirlerine varis oldular. Mirastan pay aldılar, alıyorlardı. Bu uygulama bir müddet devam etti ama daha sonra artık buna ihtiyaç da kalmayınca nihai o miras düzenlemesi yapılarak sadece akrabaların kan bağıyla birbiriyle akraba olan kişilerin miras olması veya evlilik bağıyla miras varis olması düzenlemesi getirilmiş oldu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat esnasında da köleleri unutmamış ve bu hususta ashabın şu tavsiyede bulunmuştur. Son sözleri Efendimizin sahabe naklediyor. Artık diyor vefat ediyor diyor. Son diyor sözlerini söylüyor diyor. Bir taraftan hastalığın bir şiddeti söz konusu ama bir taraftan da namaza, özellikle namaza dikkat ediniz. Elinizin altında bulunanlar köle cariyeleriniz hakkında da Allah'tan korkunuz diye diye namaz namaz namaz ve elinizin altında bulunanlar ve hizmetçileriniz aman dikkat aman dikkat. Yani iki şey var burada. Bir, Allah'ın hukukuna dikkat. İki, kulların hukukuna dikkat. Kullar içerisinde de en çok yani ezme ve zulmetme ihtimali bulunanlara onun hukukuna dikkat diye. Bu yani Allah'ın emreti azim ve şefakatü ala halkillah, İslam'ın temel esaslarını Efendimiz telkin ede ede son nefeslerini vermiş oluyorlar. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak bize bütün kulluğumuzun her alanında, ibadetlerimizde, ahlakımızda, inancımızda, bütün ilişkilerimizde sevgili peygamberimizin bize örneklendirdiği yüzlerce örnekle bize efendim o İslam sırat-ı müstakimi gösterdiği şekilde hareket edebilmeyi ve ama özellikle de bugünkü konumuz cariye ve kölelere mağul olduğu için özellikle de bizden daha fazla ilgi alaka bekleyen kişilere, kesimlere şefkatle, merhametle daha dikkatli davranabilmeyi bizlere lütfü kerimi ihsan etsin diyor. Hepinize hürmet muhabbetlerimi tekrar arz ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.